ayrım 63 ve 638. Niyaz. Ey benim sevgili Cervantes'imin işlek kalemi üzerine oturmuş tatlı mizaçlı iyi ruh. Her gün onun pencere parmaklıklarından içeri sızıp hapishanesinin alacakaranlığına öğlen güneşi gibi bir vuran sen, küçük su kabını cennetten çıkma nektarla dolduran ve o Sancho ile efendisinin maceralarını yazarken, gizemli pelerininle onun kurumuş elini Lepanto savaşında kaybetmişti Stern'ün dipnotu. Sarmalayıp sonra da peleriniyle yaşamın tüm kötülüklerini örten sen. Bu tarafa yönel, sana yalvarıyorum. Şu pantolonuma bak, hayattaki biricik pantolonum Lyon'da yırtıldı böyle. Gömleklerim bak nasıl yakası bir tarafta, etekleri Lombardiya'da, gerisi burada, topu topu altı gömleğim var. Milano'da uyanık bir çingene çamaşırcı beşinin ön eteklerini kesivermişti. Hakkını yemeyeyim. Düşünceli bir davranıştı doğrusu, çünkü İtalya'dan dışarı çıkıyordum. Bütün bunlar bir yana, Siena'da tabancamın kav kutusunu çarptılar ve iki kez, bir sefer Radicofini'de, bir sefer de Capua'da, iki katı yumurta için 5 pol. Paolo yürürlükten kalkmış İtalyan para birimi. Ödemek zorunda kaldım. Bence Fransa ve İtalya'ya yapılan bir gezi, Stern, Tobias Smollett'in, bakınız 4. kitap 11. bölüm not 16, Travels Through France and Italy 1766, Fransa ve İtalya'ya Seyahatler adlı yapıtına gönderme yapmaktadır. Smollett bu yapıtında kıta Avrupa'sında bir yolculuk yapacakların karşılaşabilecekleri muhtemel sıkıntıları oldukça erken bir tarihte saptamıştır. Stern, A Sentimental Journey'de 1768 okumuş bir Smerfingus olarak nitelediği meslektaşını hicveder. İnsan sinirlerine hakim olabiliyorsa eğer, dedikleri kadar da kötü bir şey değil. İnişi de var, çıkışı da. Eh, zaten doğanın önümüze masalar dolusu lezzetli yiyecek serdiği bu vadilere başka nasıl ulaşabiliriz ki? Arabalarını paralayalım diye niyet bila ücret emrimize versinler. Eğer tekerlekleri yağlamak için 12 soğuyu gözden çıkarmamışsak, zavallı köylüler karınlarını doyuracak parayı nereden kazanacaklar? Gerçekten de çok fazla şey bekliyoruz onlardan. Yemek ve yatak karşılığı 1-2 livre, en kaba hesapla 1 şilin 9,5 peni eder. Şimdi değer mi bunun için düzenlerini alt üst etmeye Tanrı aşkına? Ve kendiniz adına ödeyin ve unutun. Üstelik de içinizden gelerek ödeyin. Ayrılırken han kapısında güzel ev sahibinizin ve hizmetkarlarınızın gözlerine hayal kırıklığının çökmesine değmez. Hem zaten sevgili efendim, her ikisi de size bir sterlin değerinde kardeşçe bir öpücük vereceklerdir. En azından bana verdiler. Amcam Toby'nin aşk macerası bütün bu süre boyunca aklımdan çıkmadığından kendi başıma gelmişçesine etkilendim. Cömertlik ve iyi niyet duygularıyla kuşatılmıştım. Posta arabamın sallantısıyla tam bir ahenk içindeydim. Yol ister inişli yokuşlu, ister dümdüz olsun fark etmiyordu. Gördüğüm ya da ilgilendiğim her şey içimde gizli bir duygu ya da has kaynağını harekete geçirmekteydi. O güne dek duymadığım denli tatlı ezgiler duyduğum birden daha iyi işitebilmek için derhal ön camı açtım. Maria bu, dedi benim dikkat kesildiğimi fark eden arabacı. Zavallı Maria, diye ekledi. Onu daha iyi görebilmem için bedenini yana devirerek suyun başına oturmuş kavalıyla akşam dualarını okuyor, küçük keçisi de yanı başında. Genç adam bu sözleri duyarlı bir yüreği derhal etkileyecek bir tonda ve bir bakışla söylemişti. Kendi kendime Monlis'e varınca ona 24 sou vereceğim dedim. Peki kim bu zavallı Maria, dedim. Bu çevredeki tüm köylülerin göz bebeği, dedi arabacı. Bundan 3 yıl önce bu güneşin altında ondan daha güzel, daha zeki, daha sevimli bir kız bulamazdınız. Köy papazının çevirdiği entrikayla nikah kağıtlarının askıya çıkarılması yasaklandı. Çok daha iyi bir yazgıya layıktı Maria. Arabacı sözüne devam edecekti ki Maria bir süredir bıraktığı kavalını eline alıp yeniden çalmaya koyuldu. Çaldığı aynı ezgiydi ama sanki 10 kez daha tatlı geliyordu kulağa. Bakire Meryem'e akşam duası, dedi genç adam. Ona bunu çalmayı kim öğretmiş ya da kavalı nereden bulmuş bilenimiz yok. Tanrı'nın bir lütfu olmalı diye düşünüyoruz. Kendini oyalıyor böylece. Kavalı elinden hiç düşmez, gece gündüz bu ilahi çalar. Arabacı bütün bunları öyle zarif, öyle doğal anlatıvermişti ki Maria beni böylesine etkilemiş olmasa arabacının yüzünde onun konumundaki birinden umulmayacak bir şeyler okur ve geçmişini öğrenmek için bir girişimde bulunurdum kuşkusuz. Bu arada Maria'nın oturduğu su kuyusuna varmıştık. Üzerinde beyaz ince bir ceket vardı, saçının iki örgüsünü ipek bir ağ ile tepesine tutturmuş, bir yanına birkaç zeytin dalı iliştirmişti. Çok güzeldi. Onu gördüğüm an yüreğim derininden sızladı. Tanrı yardımcısı olsun zavallı kız. Nice dualar okundu. Onun için dedi arabacı, çevredeki tüm köy kiliselerinde ve manastırlarında. Ama bir yararı olmadı. Gene de umudumuzu yitirmedik. Ara sıra aklı başına geliyor. Bakire Meryem er geç düzelmesini sağlayacaktır. Ama anasıyla babası, ki onu en iyi tanıyan kişiler onlar olmalı, artık iflah olmaz diyorlar. Arabacı bunları söylerken Maria öyle hüzünlü, öyle yumuşacık, öyle acıklı bir name çaldı ki dayanamayıp ona yardım etmek üzere arabadan aşağı atlayıverdim ve kendimi keçisiyle onun arasında yere oturmuş buldum. Maria bana bir süre düşünceli gözlerle baktı, sonra keçisine baktı, sonra yeniden bana baktı, sonra keçisine yine baktı. Maria dedim yavaşça, nasıl bir benzerlik var aramızda? Samimi okurdan bana inanmasını rica ediyorum. Bu soruyu sadece insanoğlunun düpedüz bir hayvan olduğuna inandığım için sormuştum. Bedbahtlığın bu acınası görünümüne yakışıksız bir alaycılıkla yaklaşmak, Rabella'nın etrafa saçtığı tüm zeka bana ihsan edilmiş olsa bile asla yapamayacağım bir şeydi. Ama gene de itiraf etmeliyim ki yüreğimi çelmedi değil ve bu fikrin aklıma düşmüş olması bile bana acı verdi ve kendimi irfana teslim edeceğime, ömrümün sonuna dek yalnızca ciddi sözler söyleyeceğime ve asla ama asla hayatımın en uzun gününde bile bir adam, bir kadın ya da bir çocukla alay etmeyeceğime and içtim. Onlar adına saçmalıklar yazmaya gelince sanırım bu farklı bir şey ama gene de kararı dünya verecektir. Adieu Maria, adieu zavallı bahtsız kız. Bugün olmasa da belki bir gün çektiğin acıları kendi ağzından dinleyeceğim. Yanılmışım. Çünkü hemen o anda kabalını ağzına götürdü ve onunla bana öyle kederli bir masal söyledi ki derhal ayağa kalktım ve aksak adımlarla, adımlarım birbirine dolaşarak ağır ağır posta arabama döndüm. Mullins'de harika bir ham var. 25. Bölüm. Bu bölümün sonuna vardığımızda, daha önce değil, boş bırakılmış o iki bölüme geri dönmeliyiz. Onlar yüzünden yarım saattir onurum kan ağlıyor. Durdurmak için sarı pantuflalarımdan birini çıkarıp ve var gücümle odanın öbür ucuna fırlatıyorum. Topuğunda şöyle bir açıklama. O boş sayfalı bölümlerle bu dünyada şimdiye kadar yazılmış bölümlerin yarısı arasında ya da bilebildiğim kadarıyla şu anda yazılmakta olanlar arasında herhangi bir benzerlik varsa Zeus atının Zeuxis yaklaşık İsa'dan önce 413-399 arasında tanınmıştır. Ünlü Grek ressam Stern onun Plinius'un bir atın ağzındaki köpüğü resmetmek için yapıtına sünger fırlatan ressam olarak söz ettiği Nealkes İsa'dan önce 245'te tanınmıştır ile karıştırıyor olmalı. Doğal tarih 35,1. Ağzındaki köpük kadar rastlantısal bir benzerliktir bu. Hem zaten ben içinde yalnızca bir hiç olan bir bölüme ancak saygı duyarım. Ve dünyada çok daha kötü şeylerin var olduğu düşünülürse, hay aksi, hiç de hicve uygun bir konu değil. O halde neden öyle boş bırakıldı? İşte şimdi benim vereceğim cevap beklenmeksizin mankafa, ahmak, budala, kakavan, kaskafa, sersem, sarsak, donuna dolduran gibi Lörn'in pastacılarının Gargantua ve Pantagruel 1,25. Kral Gargantua'nın çobanlarının dişleri arasına sokuşturdukları nice lezzetsiz sıfata layık görüleceğimi biliyorum. Bırakacağım. Bridget'in dediği gibi dilediklerini yapsınlar. Benim kitabımın 25. bölümünü 18. vesaire bölümlerden önce yazmamın gerekliliğini
Önceden tahmin edememişlerdi ki. Ama onlara gücenmiş değilim. Yeter ki bu dünyaya ders olsun. Bırakın herkes hikayesini kendi bildiğince anlatsın. 18. bölüm. Bayan Bridget kapıyı onbaşı daha henüz tokmağı tıklatmadan açtığı için bununla amcam Toby'nin salona buyur edilmesi arasında o denli kısa bir süre geçmişti ki Bayan Wadman perdenin arkasından çekilip masanın üzerine bir kitabı mukaddes koyup amcamı karşılamak üzere kapıya doğru bir iki adım atacak zamanı ancak bulabildi. Amcam Toby Wadman'ı İsa'mızın doğumunun 1713. yılında erkeklerin kadınları selamladıkları biçimde selamladı. Sonra döndü, onunla yan yana kanepeye doğru uygun adım yürüdü ve üç basit sözcükle ama ne oturmadan önce ne de oturduktan sonra tam otururken kendisine aşık olduğunu söyledi. Ve böylelikle de amcam Toby bu açıklamayı yaparken kendini gereğinden fazla yormuş oldu. Bayan Wadman amcam Toby'nin sözüne devam edeceği umuduyla uzun süre önlüğündeki bir yamaya gözlerini dikip öylece oturdu. Ama mübalağa yeteneği olmayan, dahası aşk konusunda hiçbir ustalığı bulunmayan amcam, Bayan Wadman'a olan aşkını söylemekle yetinmiş, gerisini oluruna bırakmayı seçmişti. Babam, amcam Toby'nin bu yöntemi, babamın kullandığı yanlış deyimle, karşısında her zaman kendinden geçerdi ve kardeşim Toby, eğer girişimine bir de dolu pipo katsaydı, derdi babam, ne yapar eder, eğer İspanyol atasözü, bu duyguları dile getiren yaygın bir İspanyol atasözü yoktur. Ancak edebi kaynakların söz ettiği Calderón de la Barca'nın "Enna ventura de amore dicamas el qua masela" sözü için "Ni amor se libra da amor" 3,3 adlı yapıtına bakılabilir. Doğruysa dünyadaki tüm kadınların kalbini anında fethederdi. Amcam Toby babamın ne demek istediğini hiçbir zaman anlayamamış, ben de anladığımı söyleyemeyeceğim. Burada ancak dünyanın çoğunluğunun içine düşmüş olduğu bir hatayı lanetle anma fırsatı buluyorum. Bir tek Fransızlar bu konuya son ferdine kadar takılmışlar ve kendi düsturlarına hakiki mevcudiyet. Roma, Katolik Kilisesi'nde kabul edilen ancak Anglikan Kilisesi'nce reddedilen Aşai Rabbani'nin skolastik yorumuna göre, dört unsur kutsanmakla İsa'nın gerçek bedenine ve kanına dönüşürken kazayen ya da olgusal olarak da var oldukları gösterilebilen biçimler oldukları gibi kalırlar. Meselesine inanırcasına inanmış olarak hala iddia ederler ki aşkını söyleyen aşk yapmış kadar olur. Böyle bir tarifle aşure yapılır ancak. Neyse, devam edelim. Bayan Wadman da amcam Toby'nin öyle yapacağını bekleyerek oturduğu yerinde o anın verdiği ilk nabız zonklamasının her iki tarafın suskunluğunun da neredeyse edepsizlik halini aldığı o dakikanın ilk yürek çarpıntısına dek öylece oturdu. Sonra ona biraz yaklaşarak gözlerini kaldırdı, hafifçe kızardı ve önüne sürülen meydan okumayı kabul ederek ya da dilerseniz konuşmayı ele alarak amcam Toby'ye şunları söyledi. Evlilik hayatının sorunları ve sıkıntıları dedi Bayan Wadman pek çoktur. Öyledirler herhalde dedi amcam Toby. O yüzden de diye sözünü sürdürdü Bayan Wadman. Eğer kişi sizin kadar rahat, sizin kadar yüzbaşı şendi, arkadaşlarıyla, meşguliyetleriyle ve kendisiyle barışık biri ise böyle bir işe kalkışmasının gerekçesi ne olabilir? Gündelik dua kitabında Anglikan Kilisesi'nin gündelik dua kitabında Common Prayer Book, evliliğin uygun görülmesinin nedenleri çocuk sahibi olmak, günaha ve zinaya karşı bir tedbir ve gerek iyi gerekse kötü günde cemaatin birbirine destek olması, yardım ve teselli etmesidir. Yazılı dedi amcam Toby. Ama amcam Toby buraya kadar ihtiyatla ilerlemiş, mevkiini korumuş, darboğazı geçmek için dümen tutma işini onun isteğine uyarak Bayan Wadman'a bırakmıştı. Çocuklara gelince dedi Bayan Wadman, her ne kadar müessesenin belki de temel amacı olsalar da ve ana baba olmak çok doğal bir arzuysa da hepimiz biliyoruz ki pek çok ıstırap ve çeşitli rahatsızlıklara yol açarlar. Öyle değil mi? O kalp acılarının efendim, onları acılar içinde dünyaya getiren zavallı korumasız annenin yaşadığı sevecen kaygıların karşılığı nasıl ödenir? Hiçbir şekilde dedi acıma duygularına gark olmuş amcam Toby. Tanrı'yı hoşnut etmiş olmanın vereceği haz dışında. Saçma dedi Bayan Vadman. Bölümlerin 19. Bakın şimdi bunun gibi durumlarda saçma sözcüğü öyle bir sesle, tonla, vurguyla, tavırla, bakışla söylenebilir ki, her biriyle pislikten temizliğe kadar pek çok farklı şey ifade edilebilir. Öyle ki malumat furuşlar kendinizi doğru ya da yanlış tam 14.000 farklı biçimde ifade edebileceğinizi söylerler. Zira bu bir vicdan meselesidir. Bayan Vadman saçma sözcüğünü amcam Toby'nin tüm masum kanını yanaklarına yürütecek biçimde vurgulamıştı. O yüzden de amcam gereğinden fazla ileri gittiğini düşündü ve durdu, evliliğin acıları ve zevkleri üzerine daha fazla ahkam kesmek yerine elini kalbine götürdü ve onları olduğu gibi kabul edip birlikte paylaşmayı teklif etti. Amcam Toby bunu bir kez söylemişti. Tekrarlamayı hiç düşünmüyordu. Gözü Bayan Vadman'ın masanın üzerine koymuş olduğu kitabı mukaddese takıldı, eline aldı ve ah canım amcacığım benim, açtı. Açar açmaz karşısına Zeriko kuşatması gibi en ilgisini çeken bölümlerden biri gelince de evlenme teklifini tıpkı aşkını açıkladığında yaptığı gibi oluruna bırakıp okumaya koyuldu. Ama ne pekiştirici ne de gevşetici bir etkisi oldu bunun. Ne de afyon ya da kına kına ya da civa ya da cehri ya da doğanın dünyaya ihsan ettiği bir başka ilaç etkisi gösterdi okuduğu bölüm. Kısacası Bayan Vadman'ı harekete geçirmedi çünkü orada daha önceden başka bir şeyler harekete geçmişti. Çenem düştü. Bunun böyle olacağını biliyordum zaten ama konu hararetini koruyor gene de. Allons. 26. Bölüm. Londra'dan Edinburgh'a ilk kez giden bir yabancının yola çıkmadan önce York'a kadar kaç mil yapacağını, ki yolun yarısıdır, sorması kadar doğal bir şey olamaz. Daha da ileri gidip şirket vesaire hakkında bazı sorular sorması kimseyi şaşırtmaz. İşte ilk kocası oldum olası siyatikten mustarip olan Bayan Vadman'ın da kalça ile kasık arasındaki mesafeyi öğrenmek istemesi, bir öncekine oranla duygularının ne kadar incineceğini bilmek istemesi aynı oranda doğaldı. Drake'nin anatomisini James Drake 1667-1707 Anthropologia Nova or a New System of Anatomy'nin 1707 yazarı, bu nedenle baştan sona okumuştu. Beyinle ilgili olarak Wharton'ı, Thomas Wharton 1614-1673 Anedographia Sive Glandorium Totius Corporeus Discrepitio 1656 yazarı, karıştırmış kemik ve kaslar konusunda Graffa, Bayşandi'nin bir hatası olmalı çünkü Graf pankreas salgısı ve üremenin bölümleri üzerine yazmıştır. Stern'in dipnotu. Rainer de Graf 1641-1673 Hollandalı hekim. Tractatus Anatomica Medicus de Succi Pancreati Natura Usu 1671 ve De Virorum Organis Generationi in Servetimbus Sun 1668 yazarı. Bakmıştı ama pek bir şey anlamamıştı. Ayrıca kendi yetenekleri çerçevesinde de bu konuya kafa yormuş, belli kurumlar geliştirmiş, sonuçlar çıkarmıştı ama gene bir yere varamamıştı. Olup biteni anlayabilmek için Doktor Slope'a iki kez zavallı yüzbaşı Şendi'nin yarası iyileşebilir mi diye sormuştu. İyileşti demişti Doktor Slope. Ne? Tamamen mi? Evet, tamamen madam. Ama iyileşmekten neyi kastediyorsunuz diye sormuştu Bayan Vadman. Doktor Slope izahat verme konusunda dünyadaki en yeteneksiz adamlardan biri olduğundan Bayan Vadman ondan da bir şeyler öğrenememişti. Kısacası bu konuda amcam Toby dışında bilgi edinebileceği bir kaynak yoktu. Bu tür bir araştırmada öyle insani bir yön vardır ki kuşkuyu uyuşturur. Yılanın Havva ile konuşması sırasında bu noktaya hayli yaklaştığından hemen hemen eminim. Zira aksi halde kandırılacak olan cinsin eğilimi şeytanla muhavereye girecek denli ağır basamaz. Ama insani bir yön var bu işte. Nasıl anlatsam ki? Bir yanını bir kumaş parçasıyla örterken öte yandan araştırıcıya aile doktorunuzmuşçasına yaklaşma hakkı tanıyan. Eksiksiz midir? Yatakta daha katlanabilir bir durumda olur mu? Her iki yanına da rahatça dönebilir mi yatarken? At binebilir mi? Hareket etmek kötü gelir mi? Vesaire vesaire. Bunlar öyle tatlı bir dille sorulmakta ve amcam Toby'nin ta kalbine öylesine saplanmaktaydılar ki her biri çektiği sancılardan kat kat daha derinlere işlemekteydi. Ama Bayan Wadman amcam Toby'nin kasığına varabilmek için namur üzerinden bir manevra geliştirince ve de onu ileri istihkamın dış meylinden saldırıya zorlayınca Hollandalılarla paldır küldür azih ruhun karşı tabya siperini ele geçirmek üzere yalın kılıç ilerledikleri sırada kulağına fısıldanmakta olan o tatlı sözcükler onu kanayan yarasıyla siperinden dışarı uğrattı. Tam çadırına yönlendirirken uzanıp Bayan Wadman'ın gözyaşlarını sildi. Gökler, yer ve deniz hepsi yükseldiler. Doğanın tüm kaynakları yataklarından taştı. Kanepede yanı başında demek öyle bir iyilik meleği oturmaktaydı ki kalbini ateşler dağladı. Bin kalbi olsaydı eğer o anda her birini Bayan Wadman'a kaptırabilirdi. Bu yara efendim dedi Bayan Wadman biraz sıradan bir soru sorarmışçasına aşağı yukarı nerelerde? Bu soruyu sorarken amcam Toby'nin kızıl kadife peluş pantolonuna bir göz atmış ve en kısa cevap olarak amcam Toby'nin yaranın yerini eliyle göstereceğini ummuştu. Ama öyle olmadı. Çünkü amcam Toby, Aziz Nikolas kapısı önünde, Aziz Roh yarım tabyasının dış açısının karşısındaki siperin koltuk siperlerinden birindeyken yaralanmıştı. Taş isabet ettiğinde durmakta olduğu yeri tam üzerine bir püneş saplayarak gösterebilirdi. Bu fikir amcam Toby'nin beyninin gri tabakasına aniden saplandı ve bu fikirle birlikte satın almış olduğu Namur şehrini ve çevresini gösteren harita geldi aklına. Uzun nekahat dönemi sırasında onbaşının da yardımıyla onu bir levhaya yapıştırmışlardı. Pek çok askeri teçhizatla birlikte tavan arasında duruyor olmalıydı. Onbaşı haritayı bulup getirmek üzere eve gönderildi. Amcam Toby eline Bayan Wadman'ın makasını alıp Aziz Nikolas kapısının önündeki geri dönüş açısını ölçtü. Bayan Wadman bu noktaya öyle bir bakir bir iffetle parmağını bastı ki edep tanrıçası kendisi değilse gölgesi başını sallayarak ve parmağını dudaklarına götürerek Bayan Wadman'ın ortada bir yanlış anlama olduğunu açıklamasını engelledi. Ah Bayan Wadman bahtsız. Zira bu bölüm ancak şahsınıza yöneltilmiş bir seslenişle sona ererse manalı bir biçimde son bulmuş olacaktır. Ancak kalbimin sesini dinlersem eğer böyle bir buhran anında size özel bir sesleniş ancak üstü örtülü bir hakaret olabilir. O yüzden de dara düşmüş bir kadına böyle bir sunuda bulunmaktansa bölümün canı cehenneme demeyi yeğlerim. Tabii şu maaşlı eleştirmen makulesinden birinin de onunla birlikte cehennemi boylaması şartıyla.